Study ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Selamlar sevgili Sefem dinleyicileri. Bir tarih ve insan programıyla daha karşınızdayız. Ben Deniz Hakan Gürsel. Programın aktarılmasında sizlere yardımcı olacağım. Ana kumanda masasında bizlere İsmail Sert yardımcı oluyor. Ve programı malum Profesör Doktor Ahmet Şimşirgül Bey hazırladı. Bu haftaki konumuza geçmeden önce iletişim bilgilerini arz edeyim. tgrt-fm@tgrt-fm.com.tr ve ahmetsimsirgil@ahmetsimsirgil.com. Bu iki adresten bize programla alakalı, tarihle alakalı tüm soruları atabilirsiniz. Hocam bu haftaki konumuz malum Sultan 1. Ahmet ile Han ile alakalı.
Evet.
Gelen sualler vardı. Bunlara cevaplar alacaktık. İlk sual şöyle gelmiş. Sultan 1. Ahmet Han'ın şahsiyetiyle alakalı bir sual gelmiş. Bu konudan
başlayalım dersiniz.
Evet, oradan başlayalım. Genel Peki. Bir soru.
Ben de çok kıymetli TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Sultan 1. Ahmet Han gerçekten Osmanlı tarihinin en mümtaz şahsiyetlerinden bir tanesi. Devrim vakaları açısından da çok önemli. Kendisi daha önce de TGRT FM dinleyicilerine bilgiler verdik. 14 yaşında tahta çıktı. Ancak babasının saltanatı zamanında doğduğu için son derece iyi bir eğitim aldı. Çok iyi yetişti. Dolayısıyla belki de Osmanlı tarihinin o an için bozulmakta olduğu bir dönemine bir anda o genç yaşında tahta çıkmasına rağmen ve 14 yıl gibi kısa bir süre tahta durması, zira 28 yaşında vefat etti. Çok genç yaşta. Buna rağmen gidişatına önemli etkiler yapacak faaliyetlerde bulundu. Şimdi en önemli faaliyetinden bir tanesi Celali isyanları. Sultan 1. Ahmet Han'ın belki kucağında bulduğu en mühim problemdi.
Kanuni'den kaç göbek sonra hocam gelmiş? Ahmet.
Kanuni'den 3 padişah sonra 4. padişah. 1. Ahmet Han. 4. padişah. Kanuni'nin oğlu 2. Selim. Onun oğlu 3. Murat. 3. Mehmet ve 1. Ahmet Han. Dolayısıyla özellikle de 3. Murat ve 3. Mehmet zamanında önce 12 sene süren İran savaşları, ardından 13 sene devam eden Avusturya harpleri. Bunlar tam 25 sene devlet harplerle meşgul oldu. Ve devletin timar sistemi önemli derecede bozuldu. Bu da Celali isyanlarını körükledi. Gerçi devlet her iki savaştan da netice itibariyle toprak kazanımıyla çıktı. Fakat uzun süre, yani 25 sene devam eden bir harbin bir devletin ekonomisinde meydana getireceği zararları düşünmek lazım. İşte bu itibarla bu da Osmanlı iç bünyesini sarstı. Ekonomi büyük bir felce uğradı ve 30 bin 40 bin kişilik celali grupları ortaya çıktı. Bunlardan bahsetmiştik. 1. Ahmet Han belki de Anadolu'yu perişan bir hale getiren, halkın büyük bir zulüm görmesine yol açan bu isyanları Kuyucu Murat Paşa sayesinde açtı. Kuyucu Murat Paşa gibi büyük bir devlet adamına gerçekten kolganat gerdi. Onu göreve getirdi. Onun arkasında genç olmasına rağmen ve merkezde bütün bu celalilerin bir arkaları var. Bir tarafları var her birinin. Yani adam Anadolu'da paşalıktan gelme. Birisi daha sonra celaliliğe soyunuyor. Yani değil mi? Bugün nice insanların merkezde atıyorum mafya gruplarının merkezde de bir adamları olabiliyor. Evet. Merkezde adamları ya aynı hususiyetler. Bu koca zorba ne yapıyor diyorlar Kuyucu Murat Paşa için. Padişaha çağır bunu diyorlar. Bunu al görevden diyorlar. Yani onların her birinin arkasında insanlar var merkezde. Ama 1. Ahmet Han gerçekten sağlam bir şekilde duruyor ve 3 sene gibi kısa bir sürede yaklaşık 50 bin 60 bin kişinin ölümüyle neticelenen bir celali hareketidir bu. Fakat devlete 100 yıllık bir hayatiyet kazandıracaktır. Bu çok mühimdir. 3 sene gibi bir zamanda bunu temizlemesi işte birliğin, beraberliğin arkada padişahın durması iledir. Değil mi? Bugün mesela bazı hadiseler bitmiyorsa Türkiye'de 30 senedir bunların arkasında içeride, dışarıda, merkezde, her yerde adamları var. Bitmiyor. Ve hala yerine göre başa dönüyorlar. İşte subayını, polisini, memurunu kaçırıyorlar değil mi? Yani hala ölü geliyor 30 sene sonunda. Demek ki burada 1. Ahmet Han'ın ve Kuyucu Murat Paşa'nın yaptığı faaliyetin aslında önemini biz anlıyoruz bu noktada. 3 sene. 3 senede 50 yaklaşık 65 celali bayrağıyla giriyor İstanbul'a. 65 tane celali bayrağıyla giriyor. 90 yaşında bu adam. Ve o zaman padişahtan sonra ikinci adam. Az sırtında celali kovalıyor. Sıcak yatakta yatmakla bu işler olmaz Hakan Bey. Yani devletin 2 numaralı adamı az sırtında 3 sene boyunca Anadolu seferine çıkmış. Ve bu celalileri önlemiş. Kimini mülayemetle ele geçirmiş, öldürmüş. Kimini savaş yapmış. 30 bin kişiyle, 40 bin kişiyle savaşlar yapmış. Ve çok enteresandır. Böyle bir anekdot nakledeyim isterseniz. Şimdi Canboladoğlu ile ilgili savaşa girecek. Savaşa girişecek. Diyarbakır Beylerbeyi Nasuh Paşa geç geliyor. Savaşa geç geliyor. Savaşa yetişemiyor. 30 bin kişiyle büyük bir savaş yapıyor ve Canboladoğlu'nu bozuyor. Ardından Nasuh Paşa geliyor. Çok güçlü bir devlet adamı. Diyarbakır Beylerbeyliğinden o dönemlerde genelde vezirazamlığa atlanır. Diyarbakır Beylerbeyliği Osmanlı için çok önemli beylerbeyliklerden bir tanesidir. Yani bu teamül değildir. Diyarbakır Beylerbeyliğinden daimi gelmek ama gelinebildiği noktalardan biridir. Onu göstermesi açısından önemli. Kendisi bir iskemlenin üzerine oturuyor. Nasuh Paşa geliyor, etek öpüyor, bağlılığını arz ediyor, onu karşısında tutuyor. Diyor ki, neden geç geldin diyor. Gelmene, bu kadar gecikmene sebep neydi? Savaş meydanıyla senin bulunduğun yerin arası çok kısa. Şayet diyor, bu geç gelmekten maksat, kasıt bize karşı bir hareketse, bu bize karşı değil, devlete karşıdır. Devlete karşı. Devlete karşı hareket edenlerin de sonunu görüyorsun. Canbaladoğlu, Kalenderoğlu gibiler 30 bin, 40 bin kişiye sahipler. Benim padişahım yedi-i tuğla sahibidir. Padişahım uzun ellidir. İstanbul'dan elini uzattığı zaman seni şöyle başını alır ya avucunun arasına ve kopartıverir diyor. Bu hareketin kime? Banaysa o padişahadır. Padişahım da uzun ellidir. Adamı yakalayıp buğu verir diyor. Bak 30 bin kişiyle Canboladoğlu neye kadir oldu? Kalenderoğlu neye kavuştu? Hepsinin hakkından geldi. Şayet bunların karşısında durabilecek güçteysen neden durmadın? Askerin çok mu güçlü? Neye güveniyorsun sen diyor. Ve gerçekten adama öyle bir ders
veriyor. Kuyucu da kolay kolay insanları affetmez. Neden diyorlar bunu affettin? Mutlaka öldürür diye de bakıyorlar. Diyor ki bunun gibiler de kolay yetişmiyor. Nasuh Paşa devlete bağlı bir kimse. Kolay yetişmiyor. Bunların dikkatini çekmek lazım. Ve çabuk harcamamak lazım. Zira artık kaliteli adam da kolay yetişmiyor. Ona da sıranı bekle. Zira Nasuh Paşa evvelce de 1. Ahmet Han'a mektup yazıyor. Beni diyor vezir-i azamlığa getirirsen devlete 50.000 altın yahut da orduyu kendi paramla düzeyim. Bak şimdi. Bunu 1. Ahmet Han işte Kuyucu Murat Paşa'nın arkasında durmak denir buna. Bu mektubu hemen Kuyucu Murat Paşa'ya gönderiyor. Bu dilersen öldürebilirsin. İşte bu adam bu. Dilersen öldürebilirsin demektir. Kuyucu ona bu mektup senin mi diyor. Bak mektup kendisinin. Benim diyor. O parayı getir öyleyse diyor. Ve parayı devlet kasasına alıyor. Bir daha da böyle şeylere girişme evladım diyor. Sıranı bekle. O da gelecektir. Yani hırs yapma. Kazanacaksan öldürte de bilir. Kuyucu Murat Paşa bazen çok aşırı bir şekilde tenkit edilir. İşte o Celalilere yaptığı baskın sebebiyle. Bakın biz Anadolu'da hala Kuyucu'yu çok da iyi hatırlamayız. Değil mi? Yani bize anlatılan lise kitaplarında çok sert, çok acımasız. İyi de eşkıyaya acırsan acınacak hale düşersin. Değil mi? Zulüm sahibine acırsan, eşkıyaya, zalime, teröriste acırsan acınacak hale düşersin. Bunun başka bir izah tarzı olabilir mi?
Evet.
Kuyucu Murat Paşa kime karşı sert davrandı? Normal bir vatandaşa karşı mı sefere çıktı? O dönemde merkeze Anadolu'dan neredeyse on binlerce imdat çığlığını gösteren dilekçeler yağıyor. Ben böyle bir dönem hiç görmedim. Böyle bir dönem. İnsanlar kan ağlıyor, köyler boşalıyor, şehirler doluyor. Devletin bütün iktisadi, ekonomik durumu sarsılıyor. Ve Kuyucu Murat Paşa gerçekten çelik gibi pençesiyle diyebileceğimiz bir şekilde bütün bu gidişatı durduran adam oluyor. Yeniden Anadolu'ya hayatiyet kazandırıyor. Dolayısıyla 1. Ahmet Han'ın en önemli şahsiyet yapısını, şahsiyetini dediğimiz zaman kararlılığı ve verdiği kararların arkasında durmasıdır diyebiliriz. Yani bunu şimdi tabii çok kıymetli TGRT FM dinleyicileri 50 yaşında bir padişah gösterse artık tecrübenin doruğunda. Halbuki 20 yaşında bir padişahtan çok fazla beklenecek şey değildir. Bu iyi yetişmiş bir devlet adamı vasfıdır. Ve 1. Ahmet Han da bu noktada gerçekten çok gayret sahibi ve iyi yetişmiş ve verdiği kararların arkasında duran, sabit kadem olan, devlet adamlarını destekleyen, onlara onun bunun sözüyle görevden almayan çok önemli yönlerine biz şahit olmuş oluyoruz 1. Ahmet'in. Yani bu konu gerçekten en önemli noktasıdır diye ben düşünüyorum.
Bir diğer soruya geçelim hocam.
Evet.
Tasavvuf büyükleriyle ilişkisini sormuş bir dinleyicimiz. Sultan 1. Ahmet Han'ın tasavvuf büyükleriyle ilişkisi. Şimdi bildiğim kadarıyla bütün sultanlar yanlarında mutlaka bir tasavvuf büyüğü barındırmış.
Barındırıyorlar evet mutlaka. Neden bulunduruyorlar bir tasavvuf büyüğünü? Hani devrin bir o devir alim, böyle evet. Alimlerle doludur. Osmanlı'nın hemen her dönemi çevresi alimler ordusudur. Ya bu alimler dediğimizde tefsir alimleri vardır, hadis alimleri, fıkıh alimleri yani din ulemasının. Ayrıca işte tıp alimleri, matematik alimleri, coğrafya alimleri, tarihçiler, edebiyatçılar. Yani hemen hemen bir alimler ordusu vardır ama bir de tasavvuf deriz. Bu tasavvuf erbabı neden olur?
Evet.
Değil mi mesela yani tasavvuf büyüğü, tasavvuf erbabı dediğimiz zaman bunlar tasavvuf kalpleri temizleyen insanlardır. Kalpleri. Kalp çok önemlidir. Yani siz bilgi sahibi olabilirsiniz. Ama bir müddet sonra bilginizle gururlanmaya başlarsınız. Kibirlenmeye başlarsınız. Yani şöyle söyleyelim Hakan Bey işte bir sınıfa giriyorsun. En bilgili kişi sensin o sınıfta. Çünkü hocasın. Diğerleri ise öğrenmeye gelmiş insanlar. Veya öyle bir hale geliyorsun ki kendi bulunduğun ilim sahasında Alimler var ama senin aldığın eğitimle, yaptığın çalışmalarla, yurt içi, yurt dışı öyle bir hoca şeyinden geçiyorsun. Diğer senin akranların hepsi senin aşağında kalıyor. Herkes sana sormaya başlıyor. Hocam şu konuda ne diyorsunuz, bu konuda ne diyorsunuz? Yani profesör olanlar bile gelip diyelim, işte sen de bir profesörsün başlarında ama yani işin artık o onları ikiye katlayan, üçe katlayan. Herkes sana geliyor. Ne olmaya başlıyor bu sende?
Kibir oluşturur.
Kibir oluşturmaya başlıyor. Benlik oluşturmaya başlıyor.
Benim bütün telefonlarımı kapatırım.
Kapatırsın. Veya bir kasabada öyle ki senin zenginliğin konuşuluyor. Sen en zenginsin. Ha. Paraca. Herkes diyor ki ona gidin. Onda para var. Ya bu da yine insanlara tepeden bakmayı gerektiren şeylerdir. Veya mevki. Yani şimdi insanlar bir seçim satı mahalline girdik. 550 milletvekili seçtik. Bunun içerisinde birileri de bakan olarak seçildi.
Evet.
Değil mi? Yani şimdi birilerinin mertebesi yükseliyor bir diğerlerine karşı. E belki dün seçim oluncaya kadar hep beraber oldukları, yedikleri, içtikleri insanlara bugün belki pek çoğu telefonunu açmıyor. Ulaşamıyorsun.
Evet.
Neden? Zira artık ben o kadar milletin vekiliyim ya. O ben artık herkesle oturamam. Herkesle konuşamam. Herkesle gezemem. Bu var, insanın tabiatında var bu. Bundan insanların sıyrılması pek kolay bir şey değil. Bunu kimini mevki, kimini para, kimini ilim, yani ne olursa olsun sende bir takım farklılıklar varsa diğerlerine karşı, bu onun kalbinde bir anda benlik duygusu oluşturuyor. İşte kalbi bu benlik duygusundan uzaklaştıran kimselerdir tasavvuf büyükleri. Kendi benliğini aşmış, kendi benliğini aşmış olan insan bir diğer insana karşı fayda vermeye başlıyor. Kalbin cilalanması lazım. Kalbin temizlenmesi lazım bunun için. İşte bir padişah düşün ki ya ikincisi yok. Şimdi onun şu söylediğimiz her şeyin ikincisi var. Her vilayette, her memlekette, profesörse her üniversitede yüzlerce, ilim sahibi ise, değil mi?
Evet.
Zenginse her yerde, mevki ise her bakımdan, belki kaç bakanlığa düştü, 30 küsur bakan ama bir başbakan var.
Evet.
Çok orgeneral var ama bir genelkurmay başkanı var. Kimisi belli bir noktaya çıkınca bire düşüyor. Ama padişah dediğimizde 7 vezir var, bir vezir ama padişah tek. Onun ikincisi yok. En fazla gurur yapacak kişi padişah. İşte o padişahın zarar görmesi, bütün milletin zarar görmesi manasına gelir. Zarar görmez. Bir insanın en fazla zarar görmesi padişahlar, bunu biraz da inançları itibariyle söylüyorum. Yani şimdi siz bir Fransa kralından bahsediyorsanız, onun inancıyla onu değerlendirmeniz lazım. Bir İngiliz kralından bahsediyorsanız, İngiliz kralının kendi inancıyla onu değerlendirmeniz lazım. Değil mi? Yani mesela İngiliz kralı Henry Tudor hanımından boşanacak. Başka birini, çocuğu olmuyor. Ama Katolikliğe göre boşanamıyor. Boşayamıyor hanımını. Başkasıyla da evlenemiyor. Bunu yaptığı zaman biz onu inancına karşı ne diyoruz? Zina yapıyor diyoruz. Kendi inancına göre. Zina içinde diyoruz. Zira kendi inancından dışarıya çıkıyor. Kendine göre de öyle. Bunun yolunu araştırıyor. İşte bu hukuksuzluktur. Bu yolundan çıkmadır. Ben padişahımı neye göre değerlendireceğim? İslam hukukuna göre değerlendireceğim. Evet. O ben Müslümanım diyor. Öyleyse İslam inancına göre, İslam hukukuna göre hareket etmesi lazım. Buna hareket etmediğin zaman sen padişahını tenkit edersin. Bugün biz mesela bugün gündemimizde bazı işte şike hareketleri var, değil mi? Futbol talimatlarına göre diyorsun ki suç işledi.
Evet.
İçeri diyorsun, dışarı diyorsun. Veya anayasaya göre, hukuka göre diyorsun ki suç işledi. Bir insanları bağlayan bir şey var. Hukuk var.
Evet.
Bu hukuka göre değerlendirirsin. Yok efendim 50 sene önce futbol kuralları şöyleydi falan filan diyemezsin.
Diyemezsin.
Değil mi? Eskiden offside yoktu. Şimdi offside nereden çıktı falan. Bunları demek ve söylemek açıkçası mümkün değil. İşte bunun için biz de padişahları değerlendirirken ona göre değerlendirmemiz lazım. Yanlarında bir tasavvuf erbabı, tasavvuf büyüğü bulunduruyor ki zira en büyük tehlike onlar. Eğer onların ayağı kaydı mı, bütün bir devletin ayağı kayıp gidiyor. Bütün bir millet gidiyor. Devlet gidiyor. O sebeple de şeyi de, kibiri de o padişahlar kendileri için en büyük tehlike görüyorlar. Zira dinimizde Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kibriya bana mahsustur. Her kim benim o elbisemi giyerse onu mahvederim. Cenab-ı Hak onu zelil ederim. O sebeple de en çok korktukları nokta budur. İstersen herhalde bir ara verelim diyorsun. Sultan Alparslan'ın bir menkıbesiyle istersen başlayalım. Konuyla ilgili bir menkıbesi var bu arada.
Evet hocam.
Sonra onunla ilgili de bir menkıbe anlatalım dinleyicilerimize.
Peki bir ara veriyoruz. İyi akşamlar TGRT FM dinleyicileri. İkinci bölümle devam ediyoruz programımıza. Tarih ve insan programı. İletişim bilgilerini tekrar arz ediyorum. tgrt-fm@tgrt-fm.com.tr ve ahmetsimsirgil@ahmetsimsirgil.com. Hocam, birinci bölümden kalan Sultan Alparslan konusu vardı. Onunla alakalı menkıbeyle devam ediyorduk. Buyurun.
Tabii gurur ve kibirden bahsederken Sultan Alparslan'ın o meşhur menkıbesi hatırıma geldi. Onu bir kez daha arz edeyim dedim. Ki bu tasavvuf büyüklerini, Osmanlı padişahlarının neden önem verdiklerinin de belki çok güzel bir açıklaması olacaktır. Şimdi Sultan Alparslan malum onun çok meşhur bir savaşı var. Değil mi?
Evet.
Evet, 20 bin kişiyle yaklaşık 100 bin kişiyi bozduğu Malazgirt Harbi.
Malazgirt
Savaşı. Tarihin dönüm 1071. Noktalarından bir tanesidir bu. Tarihin dönüm noktalarından. Evet. Bize Anadolu'yu vatan kılan çok önemli bir savaştır. Bu bir aynı zamanda bir Doğu Roma İmparatorluğu'nu, bunu tarihler 150-200 bin kişiye kadar çıkartırlar. Sultan Alparslan'ın ordusu da en fazla 40 bin kişidir. Zira Sultan Alparslan ordusunu dağıtmıştır. Toparlayamamıştır. Çok zor zamanda yakalanmıştır. Bu savaş öyle bir savaş olmuştur onun için. Beklemiyordu. Böyle bir savaşa çıkarken ve bu savaşta netice itibariyle bir Doğu Roma ordusunu mahvetti ve imparatorunu esir aldı. İmparatorunu esir alırcasına bir mahvediştir. Bunun akabinde bir Gürcistan seferi var Alparslan'ın. Hemen akabinde ertesi yıl bir Gürcistan ve bu defa 100 bin kişilik orduyla çıkıyor. 40 bin kişiyle o zaman dünyanın en büyük imparatorluğunun başında da imparatorunun bulunduğu bir orduyu mahvetmiş bir komutan Sultan Alparslan. Ve bu defa 100 bin kişiyle onun onda biri olabilecek bir devlet üzerine sefere gidiyor. Ve o 100 bin kişilik ordusunu şöyle yüksekçe bir tepeye çıkıp alay geçit resmini takip ederken sanki o dağın, küçük tepenin, dağın ayağının altında sallandığını hissediyor.
Allah Allah.
Ve diyor ki Bunu tabii vefatında anlatıyor. Sanki diyor dağın ayağımın altında sallandığını hissettim ve kendi kendime dedim ki benim bu ordumun karşısına kim durabilir? Ve tabii o savaşta Sultan Alparslan bir köle tarafından savaşta böyle kendisine yaklaşan, kendisine bir şey arz etmek için yaklaşan birinin hançerlemesiyle, zehirli hançeriyle şehit olmadan önce bu sözleri söylüyor. Diyor ki bakın, şahit olun. Ben o savaşa giderken böyle hissettim. Ve Cenab-ı Hak beni en aciz bir kulu vasıtasıyla cezalandırdı. Hepiniz şahit olun ki o düşünceme tevbe ediyorum. Yani beni o günahım, o düşüncem, o büyüklenmem sebebiyle, kalbime gelen hafif bir gurur sebebiyle Cenab-ı Hak beni cezalandırdı. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz demişler Hakan Bey. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Bazen insanlar hata ederler. Bir de hatanın arkasında dururlar. Yani üzülmek, ya özür dilemek gibi bir erdemleri yoktur, ahlakları yoktur. Onun hata olduğunu da bilir. Neden? Neden özür dileyemez bir insan?
Kibrinden.
Yine yani. Kibir var bak. Hı. Yine kibir var. Özür dilemek ağır gelir. Bu bir erdemdir. Ya. Özür dileyebilmek, affet diyebilmek. Affetmek de en büyük sevaplardandır. İnsan mesela affetmek çok güzeldir. Ama bir komutanın askerini affetmesi, padişahın komutanını affetmesi, yani büyüğün küçüğü affetmesi, haklı olanın haksızı affetmesi güzeldir. Değil mi?
Evet.
Yani öbür türlü, her türlü intikam alabilecek durumdasın. O anda affediyorsun. Yoksa, ya işte 2 metre boyunda adam, öteki, ne bileyim yani, öteki de onun yarısı, bir hata işlemiş, büyüğü affediyor. Affetmesen ne olur ki, ne yapabilirsin yani? Şimdi düşünüyor adam, affetmesen ne olacak, yani ne yapabilirsin? Yapabileceği bir şey yok da affettim hadi seni falan. Şimdi onun gibi üste olanın, işte erdem olan burada o kibir, o gurur, bunu bilebilmek, Sultan Alparslan'ın onu söylemesi, bunu tarihe kazıması, bunu tarihe yazması ne kadar önemlidir. Tarihin, Türk tarihinin en önemli simalarından, en büyük komutanlarından, en büyük cihangirlerinden bir tanesidir. O padişahların hayatı kadar ölümü, sözleri, her şeyleri aslında ibret vardır. O sebeple Osmanlı padişahlarının en mühim hususiyetlerinden bir tanesi, daha devletin ilk kuruluşundan itibaren yanlarında bir tasavvuf erbabının bulunması olmuştur. Nitekim Osman Gazi'nin Şeyh Edebali, Orhan Gazi'nin Dursun Fakih, Yıldırım Bayezid'in Emir Sultan, Molla Fenari gibi hem büyük alim hem tasavvuf erbabı, Fatih Sultan Mehmed'in Akşemseddin, Yavuz Sultan Selim'in Halimi Çelebi, Ahmet İbni Kemal Paşa gibi, 1. Ahmet Han'ın da Şemseddin Sivasi ve Aziz Mahmud Hüdayi gibi gerçekten zamanın çok meşhur tasavvuf erbabı var. Ve onlarla o kadar içli dışlı ki, o kadar yakın ki padişah, onlara o kadar hürmet gösteriyor ki anlaşılması mümkün değil. Birinci, onun için güzel bir soru bu. 1. Ahmet Han'ın tasavvuf adamlarıyla ilişkisi, belki de tasavvuf erbabıyla 1. Ahmet Han'ı 1. Ahmet Han yapan en önemli hususiyetlerden bir tanesidir. Mesela aynı hususiyeti, bazen çok sorular geldi. Onu da bir inşallah programda Genç Osman, 2. Osman'ı işleyeceğiz. Mesela en önemli eksiklerinden birini bu noktada o tasavvuf erbabının yerinde nasihatlerini dinlememesi olacaktır. Bazı nasihatlerinden uzak durması olacaktır. Bunların her ikisini bir araya getirdiğinizde, her ikisini mukayese yaptığınız zaman, işte onları dinleyen, onlarla istişare edenle etmeyen veya dinlemeyen arasındaki, bunlar tabii tarihin çeşitli sebepleriyle olmuştur ama farkı görebiliyoruz. Şimdi Aziz Mahmud Hüdayi gerçekten devrin çok büyük bir şeyhidir ve aynı zamanda şairidir. 1. Ahmet Han ona pederim diyecek kadar bağlanmıştır. Baba diye hitap edecek kadar bağlanmıştır. Gerçekten çok sever. Yani şöyle düşün ki Aziz Mahmud Hüdayi bazen saraya geldiği zaman o abdest alırken eline su tutacak kadar, su dökecek kadar ve validesi de perdenin gerisinde havlu tutacak kadar bağlıdırlar. Düşün ki devrin en büyük padişahı, o zaman Osmanlı Devleti, dünyanın bir numaralı devleti ve onun padişahı bir Allah'ın derviş kulunun eline su döküyor. İşte bu insanda şimdi kibir olabilir mi? Nefis olabilir mi? Su döküyor. Ve arka tarafta da şunu kim yapabilir şimdi? Hangi zengin bir acaba bir zengin bir kulunun bir yanında çalıştığı birinin elini yıkayacak olsa da bir su dökmek? Ya kaç kişi yapabilir? İnsanların bunları da o padişahları değerlendirirken, onları konuşurken bu yönlerini de çok iyi bilmek lazım. Hatta öyle gelmiş ki validenin aklına, şimdi büyük bir evliya diyorlar buna. Ya bir keramet gösterse, hani bizim insanımızda da hemen bir keramet görmek şeyi vardır. Bir kerametini görsek diye kalbinden geçiriyor. O zaman abdest bittikten sonra havluyu almış tabii, içeriden Ahmet Han'a uzatıyor, o da veriyor. Diyor ki Allah'ın bir garip derviş kulu, koskoca zamanın padişahının sarayına gelmiş. Abdest alırken padişah ona su tutuyor, validesi de havlu tutuyor. Bazıları da hala bizden keramet bekliyor. Bundan büyük keramet olur mu diyor. Bundan büyük keramet olabilir mi?
Hocasının da bir duası var değil mi hocam? Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine.
Üsküdar'a geçiyor bir gün birinci Ahmet Han. Üsküdar'a geçiyor. Üsküdar çarşısında giderken atının üzerinde tabii padişah. Birden karşısına Aziz Mahmud Hüdayi talebeleriyle çıkıyor. O da çarşıya inmiş talebeleriyle. Padişah onu görür görmez. Bakın Hakan Bey, yine çok enteresan. Siz bir çarşının ortasındasınız. Halk.
Halkın arasında.
Etraf, halkın arasında. O anda atından iniyor. O anda Aziz Mahmud Hüdayi'yi atına bindiriyor. Ve kendisi yanınca yürümeye başlıyor. Şimdi tabii Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de bundan çok büyük bir iştirab ediyor. Fakat padişah o kadar yapmıyor, yapmak istemiyor. Güçlükle, olmaz diyor. Zorlukla bindiriyor. Ve yanında yürüyor. Şimdi burada alimin de durumunu düşünün. O da bunu istemiyor çünkü padişah. Ve bir müddet gidince iniyor aşağı ve diyor ki, padişahım, yani asla böyle bir hareketi yapamam. Fakat hocam, bir gün bana, evladım, padişahlar ona çok büyük hizmetler etmiş, Aziz Mahmud Hüdayi Üftadi Hazretlerine. Bunlar tarihin o menakıt kitaplarında uzun yazılıdır. Filmleri yapıldı.
Evet.
Malum gerçekten TGRT'nin ilk kurulduğu zaman bu noktada çok büyük hizmetleri oldu. Bu memleketin tapu senetleri gibi olan, mihenk taşları olan, milletimizin kültürünü, dini yapısını, mayasını yoğuran o büyükleri, özellikle bu zamanın gençliğine, insanlarına en uygun şekilde tanıtmasında gerçekten o faaliyetler inkar edilemez. Hala bugün bakıyorum böyle zaman zaman kanallarda izleniyor.
Oynuyor. Hüdayi yolu mesela.
Hüdayi yolu çok önemli orada. Şimdi o Üftadi Hazretlerine o kadar hizmet etmiş ki, evet, Aziz Mahmud Hüdayi bir gün artık nasıl bir hizmet, nasıl bir gönlünü kazanmıştır ki diyor ki, evladım, padişahlar ardınca yürüsün diyor. Hocamın diyor, siz böyle ısrar edince insanın aklından gider. Yani bir gün bir dua olmuş, gitmiştir. Bu kadar ısrar edince hocamın o duası aklıma geldi. Sırf onun o duası tahakkuk etsin diye bindim. Yoksa bunu yapacak şeyde değilim, lütfen affedin diyor Aziz Mahmud Hüdayi. Sizin o ısrarınız karşısında onu düşündüm ve bir müddet bindim ata diye söylüyor. Her bir rüya görse ona tabir ettiriyor. Ordusu sefere çıkacak olsa ondan dua istiyor. Sultan kendi caminin, 1. Ahmet Camii'nin o temelini attırdığı zaman ilk temelini o padişahla beraber ilk harcı onlar atıyorlar, koyuyorlar. Açılışında duayı onlar yapıyorlar. Ve Üsküdar'da daimi vaaz verir Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Evet. Onun haftanın bir gününü çok rica ediyor ve Padişah Camii'nde vaaza gelmeye başlıyor. Sultanahmet Camii'ne.
Sultanahmet Camii'ne.
Sultanahmet Camii'ne. Evet. Öldüğü gün Aziz Mahmut Fidayi padişahımı çok severim diyor. Cenaze namazını kıldıramıyor, dayanamam diyor. O da onu o kadar seviyor, evlat gibi gerçekten. Çok yakın ilişkiler bunlar. Onu diyor namazı kıldırmaya dayanamam ben diyor. Ve cenaze namazını kıldıramıyor. Şemseddin Sivasi Hazretleri var. Sultan 1. Ahmet Han bir gün Aziz Mahmut Fidayi Hazretlerine hediye gönderiyor, almıyor. Şemseddin Sivasi'ye gönderiyor, alıyor. Şemseddin Sivasi'ye diyorlar ki, Aziz Mahmut Hüdayi bak bu hediyeyi almadı, sen aldın. O öyle bir ankadır ki diyor, kuşudur ki, öyle laşiye filan tenezzül etmez diyor. Aziz Mahmut Hüdayi'ye de almadığını Şemseddin Sivasi Hazretleri aldı diyorlar. Bak sen almadın, o aldı.
O aldı.
O öyle bir deryadır ki diyor, bir damla pislik düşmekle bir şey olmaz diyor. Öyle bir deryadır, okyanustur o. Şimdi onların birbirleriyle ilgili. Aslında bizim bunlardan, günümüzde de insanların birbirlerini anlamada, ortak noktalarda buluşmada, muhabbette, birlik ve beraberlikte çok önemli, yani şu tasavvuf kültürümüzün, o alimlerin hayatının, bu güzel noktaların, değil mi? Bugün mesela millet seçime giriyor. %95'te meclise insanları gönderiyor. Kimisi ben girmem diyor. Kimisi ben girerim yemin etmem diyor. Kimisi içeride. Neyi konuşacaksın? Neyi tartışacaksın? Nasıl bir anayasa hazırlayacaksın? Önce hepsini bu millet gönderdi. Ya bu millet hepsi bizim milletimiz. Bu insanlar. Bu devletin, Türk devletinin, Türkiye devletinin insanlarının %90'ı seçti ve gönderdi. Bir mozaik bu. Her şeyi var. Orada sen beni temsil et. Sen benim adıma konuş. Sen benim adıma anlaş. Dolayısıyla bir, önce oraya gireceksin. İki, ortak noktalarda buluşacaksın. Üç, yerine göre kendinden feragat ederek, yerine göre sen bir adım, öteki iki adım atarak bir noktada buluşacaksın. Ve bu milletin hayrına, bu milletin geleceğine, bu milletin iyiliğine yön veren kararlar alacaksın. Evet. Öbür türlü hayır, ben zerre kadar sana bir adım gelmem. Sen bana gel. Öteki sen bana gel. Bunlar hiç olmasa şu Akşehirli malum bizim çok meşhur hem alimimiz hem de fıkra Narsettin hocamızın değil mi bir hadisesini bilseler en azından Narsettin hocanın hadiseleri fıkraları bile bizim milletimize ne ufuklar açar. Hani demişler ya bir gün sen demişler böyle şeyden bahsedersin çok evliyalıktan dem vurursun. Şöyle çağır da demişler şu karşıki dağa gelsin bakalım demişler. Narsettin Hoca dağa tabii artık gösterecek ya kendini. Demiş ki ey dağ gel bakalım buraya demiş. Herkes de bakıyor şimdi dağa öyle kıpırdayacak dağa yürüyüp gelecek. Dağda bir hareket yok. Narsettin Hoca celallenmiş. Ya nasıl gelmez? Demiş ey dağ gel buraya demiş. Millet yine dağa bakıyor. Dağda yine bir hareket yok. Narsettin Hoca daha da celallenmiş. Ey dağ sana diyorum demiş. Gel buraya. Dağda yine bir şey yok. Narsettin Hoca demiş ki evliyalık öyledir ki demiş. Dağ sana gelmezse sen ona gideceksin demiş. Ve başlamış yürümeye. Şimdi bizde çok gerçekten çok zengin bir kültürümüz var. Çok biz binlerce yıl nice insanlarla, nice milletlerle sadece şu Anadolu'da bugün %99'u Müslüman diyoruz. Bakın aynı dine inanan insanlar. Halbuki önceden Osmanlı dönemine gidersek acaba Müslüman yüzde kaçta kaçıdır?
Yani.
Ermenisi, Yahudisi, Rumu, Sırbı, Bulgarı. Biz nasıl bu yaşama, birlikte yaşama tecrübelerini biz nasıl gösterdik Hakan Bey? Ve bugün hepsi neredeyse Osmanlı'ya hayran değil mi? Ben Sofya'da gördüm. Filibe'de gördüm. Mostar'da gördüm. Yani sadece şeyinde değil, Müslümanında değil, diğerlerinde de. Arap ülkelerine bakalım. Milletler bugün ne kadar bir Osmanlı'yı aramak, burada Osmanlı devletini aramak manasına gelmiyor. Osmanlı adaletini aramak. Osmanlı uygulamasını aramak. Osmanlı'nın hoşgörüsünü kendilerine bakışını aramak. Onları alacaksın. Osmanlı değerlerini bileceksin. Değerlerini tanıyacaksın. Bundan istifade edeceksin. İşte bu olmadığı zaman bunun için de iyi insan yetiştirmek, bu şekilde bu değerlerle insan yetiştirmek gerçekten çok önem arz ediyor. Sizler de bu işlerle malum ilgileniyorsunuz. Herhalde evet, üçüncü kısımda biraz da buna değinelim isterseniz.
İnşallah hocam.
İnşallah.
Bir ara verelim hocam.
Peki.
İyi akşamlar TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programında bugün üçüncü ve son bölümle tekrar birlikteyiz. İletişim bilgilerini arz ediyorum. tgrt@tgrt-fm.com.tr ve ahmetsimsirgil@ahmetsimsirgil.com. İletişim bilgilerimiz de bunlar. Hocam son olarak bir soruda kalmıştık.
Evet.
Onu da arz edelim, sonra insan yetiştirmeyle alakalı konuya geçeriz. Sultan 1. Ahmet'le ilgili bu programda onun şahsiyetinden bahsettik.
Evet.
Son olarak söyleyeceklerimiz nelerdir?
Şimdi Sultan 1. Ahmet Han'ın devlet adamlığı noktasına ve din adamlarıyla ilişkilerine, ilim adamlarına, desteğine epeyce bahsettik. Ve yine bu arada tabii onun Sultanahmet Camii, meşhur camii yani, gerçekten en büyük eseridir. Hatta orada çok önemli bir nokta daha vardır. Malum İstanbul'da Selahattin camilerde hiçbirinde görülmeyen bir özellik vardır.
Minare sayısı.
Minare sayısı 6'dır.
Evet.
Şimdi minare sayısı 6 olduğu zaman o yapısına uygun olarak hemen akla bir şey geliyor. İşte biliniyor. Kabe de 6 minareli. Dolayısıyla deniyor ki Kabe'ye benzedi şimdi bu. Ve biri bu 1. Ahmet Han işte edep Osmanlı'da en önemli noktalardan bir tanesi edeptir. Sanki onunla müsavi yaptı camini diye Kabe'ye 7. minareyi Sultan 1. Ahmet Han eklettirmiştir. Oraya edeben onun kadar olamaz. Onun için bugün Kabe'de şöyle fotoğrafına baktığımız zaman resimlerine 7 minaredir. 7 minareli olmasının ve bir tanesi Osmanlı minaresidir. İşte o 7 minareli olması Sultan 1. Ahmet Han sebebiyledir. 1. Ahmet Han'ın bundan başka en bariz vasıflarından bir tanesi halkın arasında çok gezmesidir. Çok gezer, tebdili kıyafet ve halkın durumunu mutlaka yerinde müşahede eder. Çok iyi silahşördür, çok iyi ok atar, çok iyi kılıç kullanır. Çok cömerttir. Yani 1. Ahmet Han'ın gerçekten çok çok vasıfları vardır. İşte dediğimiz gibi yani dünden bugüne o şeyler iyi insan yetiştirmenin, kaliteli insan yetiştirmenin ve bugün meclise gönderdiğimiz insanların bugün birbirlerine, bütün bir milletimizin, gençlerimizin birbirlerini anlaması, birbirlerini tanıması, birbirlerine hoşgörü sahibi olması hepsi ilimle oluyor Hakan Bey. İlim olmadığı zaman, bilgi olmadığı zaman insanlar sadece klişe ifadelerle konuşmaya başladıkları zaman ve konuşacak kelimeleri olmadığı zaman kavga ortaya çıkmaya başlıyor. Bugün meclisimiz böyle bir kavga ortamları ve her birisi bir diğerinin sözüne cevap, sözüne söz vermekle meşgul olduğu zaman ortaya iş çıkmıyor. Ve nesiller de bunlara özenmeye başlıyor. Aynı şeyleri spor sahalarında görüyoruz. Sadece küfür, oraya küfür, insanlar küfretmeye gidiyorlar. Ne kadar değil mi? Yani alkışlamak, iyi hareketi, rakibinde de görse alkışlamak. Rakibi de iyi bir iş yaptığı zaman. Nasıl mecliste rakibi güzel bir iş, hasmı, diğer bir parti güzel bir iş yaptığı zaman adam destek olamıyor. Değil mi? Aynı şeyi, yani mesela bir hakemin kararı kendi takımının aleyhine olduğu zaman hepsi kötü, yanlış karar. Lehine olduğu zaman hepsi doğru.
Hepsi doğru.
Hepsi doğru.
Hatalı olsa da.
İşte burada gerçekten sağduyulu, insanları hepsini kucaklayıcı nesillere çok ihtiyaç var. Ve bunun da tarihi birikimimiz, tarihi kültürümüz bunun örnekleriyle dolu. Bunları bilen nesiller olması lazım. Sizin bu konudaki tabii gayretlerinizi ve faaliyetlerinizi biliyorum. Mesela Mustafa Kıbrıs'ta erkek öğrenci yurdunda Mecidiye Köy'de
evet,
100 tane değil mi talebeniz var?
Talebemiz var.
Geçen onlardan bir kısmı da eski adıyla Habeşistan, şimdi Etiyopya. Talebeleriniz vardı. Bilal'le evet, şeye gittiniz. Oradan bir anekdot mesela.
Habeşistan'a
orada o köyde, onların köyünde hayvanlar kesip dağıttınız.
Evet hocam.
Mesela ne gördün orada seni etkileyen?
Hocam Etiyopya Türkiye'nin 70 sene 60 sene önceki halini düşünürsek o seviyede teknolojik açıdan iletişim, ulaşım, ondan sonra yollar 250 kilometre bir yol var. Ana yol olarak geçiyor ve toprak yol bu. Bu toprak yol. Cep telefonları var ama diğer elektrik yok mesela. Yol yok, iz yok. Tabii evlerine girdik. Evlerinde mübarek çocuğun koltuk yok, sandalye yok, yerde oturduk. Çok yokluklar memleketi. Fakat insanların yüzleri böyle, bilmiyorum, bir İstanbul'da bir otobüse binsen herkesin suratı asıktır. Fakat işte o otobüslerde yolculuklar yaparlar, evlerine gider gelirler. Çeşitli sıkıntıları vardır belki ama hepsinin suratı asıktır. Fakat orada hiçbir şeyleri yok onların. Otobüs yani otobüste oturacak yerleri bırak, ayakta duracak yerleri bile yok. O kadar yoğunluk, o kadar sıkıntı. Fakat insanlar yüzleri gülüyordu. Yani o yokluk içerisinde kendilerini demek ki mutlu edecek bir şeyler buluyorlar. Orada hocam yaklaşık Mota şehrinde, ki bizim Bilal arkadaşımız, Eddünya Bilal. Ondan sonra onunla beraber gitmiştik oraya. Onun köyüne gittik. Biz köy diyoruz, onlar şehir diyor. Şimdi orası büyük bir köy gibi. Ondan sonra Mota köyü. Orada caminin avlusunda 15 tane büyükbaş hayvan kestik. Ve oradaki bir dernekle iletişimli, ondan sonra ilişkiyle, yardımlarıyla bütün Müslümanlar davet edildi caminin avlusuna. Orada her birine öyle bir şey yaptılar ki etler dağıldı. Önce yerlerde istif edildi. Şöyle bir baktığınızda yukarıdan bir gram et fazla veya bir gram kemik fazla değildi sanki. Şöyle baktığınızda her biri muntazam bir şekilde ayrılmış ve hepsine dağılmıştı etler. Akşamleyin yorgunduk, çok yorgun. Ali Kara hocamla beraber gitmiştik. Bilal de vardı. O yorgun halde eve varıp işte namazı kılıp 100 kilometre ötede bir kesim daha yapacaktık. Tabii eve vardık, namazı kıldık. Bilal'e sordum, sen de et aldın değil mi dedim. Eve et getirdin değil mi dedim. Hayır, yo dedi. Çok böyle bir net bir şekilde, yo dedi. Niye alayım ki gibilerinden bir cevap verdi. Kendisinin sanki onlardan çok daha az ihtiyacı var idi. Bilal, tabii orada dedim, bir tane adak vardı elimde. Tekbir ise, onu da dedim sana vermiyorum, abine veriyorum, abin kessin eve getirsin. Evlerinde onların da çok şeyi yoktu.
Evet.
Böyle bir arkadaşla beraber bir yolculuk yapmış idik. Bu öğrenciler tabii yurdumuzda barındırıyoruz ondan sonra. Şu an kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik bölümünde okuyor. Bilal kardeşimiz okulda bitirmek üzere. Bunun gibi nice arkadaşlar var. Türkmenistanlı, Habeşistanlı bahsetmiştik. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan bu arkadaşlar yurdumuzda barınıyorlar. Tabii Ramazan-ı Şerif geliyor, yaklaşıyor.
Evet, herhalde sizin de en büyük gelir şeyiniz Ramazan-ı
evet,
Şerif.
Yurdumuzu ayakta tutan, onlar için iftarlar istiyoruz.
Şimdi aslında demek ki hani çok güzel bir tespitte bulunduğumuz, orada insanlar yok ama yüzleri gülüyorlar.
Evet.
Herhalde bunun en mühim şeyi paylaşmak. Yoklukta paylaşmayı biliyoruz da varlıkta paylaşmayı bilmiyor muyuz? Mesela biz varlık sahibi oldukça mı uzaklaşıyoruz, değil mi?
Herhalde.
Aslında demek ki insanları mutlu kılan şey paylaşmak.
Evet.
Bu yoklukta da olsa, varlıkta da olsa paylaştığın zaman huzurlu oluyorsun. Verdiğin zaman huzurlu oluyorsun.
Verdiğin zaman.
Vermediğin zaman hep saklamaya. Yani neticede hepsini yiyemezsin. Hepsini koruyamazsın. Hepsini bir şeyler, artırma şeyleri artıyor. Halbuki verdiğin an insanların sana bakışı ve sevmesi de değişiyor. İnsanlar önce güler yüz vermek. Güler yüz vermek, ardından başka bir şey vermek. Onun için ben sizin bu faaliyetlerinizi tabii yakinen takip ediyorum ve çok hoşuma gidiyor. Siz maşallah işte bir 100 talebe dahi olsa bunlara vermek, olandan almak, olmayandan almamak, dışarıdan gelenlere bugün Habeşistan'da 3-5 tane genç. Yarın oralarda kim bilir ne hizmetlere vesile olacaklar. Türkmenistan'dan, evet. Afganistan'dan, bu gençler Anadolu'dan, yani o garip gençlere sahip çıkmanızı ve onlara hep bir şeyler kazandırmanızı, vermenizi çok önemsiyorum. Ama herhalde sizler de birilerinden alıyorsunuz, birilerine veriyorsunuz. Biraz da aracılık yapıyorsunuz gibi.
Aynen öyle
geliyor. Bu çok güzel.
Bu zorla köprü... olmuyor tabii. İstekli. Şimdi o Robin Hood muydu? Evet. Gidiyor zenginden alıyor, işte fakire veriyor gibi. Ondan sonra biz de tabii teklif
gönül
ediyoruz.
Meselesi.
Gönül meselesi.
Gönül meselesi. Köprü vazifesi görmek en evet. mühim şeydir. Köprü insanları kavuşturuyor birbirlerine. İki yakadaki insanları kavuşturuyor. İhtiyacı olanla
evet,
ihtiyaç sahibini veya verme durumunda olanı kavuşturuyor. Onun için siz de bu noktada köprü vazifesi oluyorsunuz ama bu tabii çok farklı bir şey. Çünkü en mühim iş, en mühim bilgili ve ilim adamı yetiştirmek. Bu zamanda en mühim hizmet gerçekten ilim adamı yetiştirmektir ve onun yetişmesine faydalı olmaktır. Hakan Bey katkıda bulunmaktır. Hakan Bey tabii bizim milletimizin de verme yönü çok güçlüdür aslında. Tabii bugün ki. Bile bizim milletimizi bütün dünyada faaliyetlere şeyden o genlerinde hala yaşadığını ben görüyorum ama size evet. iftar vermek isterlerse nasıl ulaşacaklar insanlarımız onu da o zaman söyleyelim ki en azından bilgisi sahibi olsunlar. Şimdi, telefonlarınız.
Evet, saat olarak belki telefon etmeye müsait olmayabilir. Fakat ben bir mail adresi asıl vereyim.
Evet.
Asıl mail adresiyle bize ulaşsınlar. Ve o mail adresinden kendi telefonlarını yazsınlar. Biz telefonlarını arayalım. İletişimimizi kuralım. Kısaca Adem der. Adem. Adam yetiştiren derneğin kısaltılmışı bu. Siz de biliyorsunuz. Adem der. Derneğin kısaltılmışı der. Adem der et. gmail.com ademder@gmail.com olarak geçiyor. Buraya maillerinizle ulaşırsanız orada.
Yine de daha sonra arayabilirler.
Telefon İnternet numarasını da vereyim.
Yana da bir telefon tamam. numarası verirseniz o da güzel olur.
0212 İstanbul kodu Avrupa yakası 0212 213 80 11 0212 213 80 11 telefon numarasıyla da bizlere ulaşabilirler.
Sizin cep numaranız?
Kendi cep numaramı da vereyim peki. 0505 577 34 75. 0505 577 34 75. 24 saat arayabilirler. Telefonum açık.
Evet çok güzel. Yani gerçekten bugün yurtlar vasıtasıyla üniversite talebelerine sahip çıkabilmek ve onlara yardımcı olmak, ilmi okumalarında yardımcı olabilmek çok önemli. İnsanlar çünkü çoğu kez okulları kazanıyorlar, çok güzel okullar kazanıyorlar. Ancak İstanbul'a geldikleri zaman karşılarında çok yüksek bir okul masrafları, paraları, iki yeme içme paraları, üç kaldıkları yer parası, dört kitap paraları, yani hele yol İstanbul'da parası. Yol parası, hele İstanbul'da ciddi manada bir problemle karşılaşıyorlar, maddi problemle karşılaşıyorlar. Evet. Bazen buna belediyelerimiz burs gibi paralar veriyorlardı zaman zaman zor durumda olanlara. Bunlarda mutlaka suistimaller olur Hakan Bey. Ben olmaz diye illa söylemiyorum. Fakat netice itibariyle suistimal de olsa binlerce, on binlerce kişi, garip kişiye de paralar veriliyor. Geçen bir partinin aleyhte şeyiyle iptal edildi mesela bu. İptal edildi. Halbuki neyi iptal edeceksin önce biliyor musun? Şu belediyelerin spor kulüpleri var, takımları var.
Heh.
Yani önce onları iptal edeceksin. Anayasa eğer bir şeylerin iptali gerekiyorsa aslında yani bir belediye neden spor kulübüyle uğraşsın ki? Değil mi? Yani spor, futbol takımına para yatırmaktan ziyade
spor tesisleri atsın.
Spor yani, tesisleri atsın.
Halk
spora destek de versin.
Tabii destek de versin.
Ama onun spor takımı olmasın.
Oraya niye para harcasın?
Futbol takımı olmasın. Yani bir futbolcuya niye para versin yüz binlerce? Transfer parası niye versin?
Bu reklama ne ihtiyacı
mesela,
var?
Yani niye ne ihtiyacı? Halbuki talebiye versin. Yani daha güzelini, daha iyi bir hizmetini sunması lazım. Biz de muhalefet partileri, ben açıkçası kızıyorum, muhalefet partileri normalde milletin hayrına değil de milletin aleyhine bazen hareket ediyorlar. Sanki kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Halbuki çok daha güzel bir şekilde yönlendirseler, onlar mecburen yapacak. Sen de yaptırttığın için milletin gözüne gireceksin. Bunlar gerçekten çok mühim hususlar. Ben yeri geldikçe de en azından programda bazen böyle tarihten günümüze değinmelerde de bulunuyoruz. Bunlardan da idarecilerimizin gerek baştakinin gerek muhalefet partisinin gerek her türlü münferit olarak her idarecinin tarihten dersler çıkartması lazım. Tarihi iyi bilmesi lazım. Tarihi bilirse ileriye yatırımlar yapabilir.
Bu noktada güzel oldu. Sizlerin de faaliyetini de bir kez daha
evet hocam.
Böyle değerlendirmiş
oldum. O cümlenizi tamamlayayım hocam. O zor evet. Şartlardaki öğrenciye İstanbul gibi bir yerde ondan sonra böyle bir hizmetin olması. Ben de bir öğrenciydim. Ben de bu tür yurtlarda yetiştim, kaldım. Ne demek olduğunu ben çok iyi bilirim. Onun için zaten bu hizmetlerde devam ediyoruz. Bu arkadaşlara, o sıkıntılı öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hele Habeşistan gibi bir yerden gelmiş, Etiyopya gibi bir yerden gelmiş, yokluklar ülkesinde. Tabii destek alıyorlar ama böyle bir yerde onların ne sıkıntılarda olduğunu tahmin edebiliyoruz. Onlara herhalde bu hizmetler az bile, bilmiyorum artık.
İnşallah. O zaman herhalde bir taraftan da ana kumanda masasından şeyler geliyor.
İsmail sert göz kırpıyor bize.
Sizlere bu noktada gerçekten hem tebrik ediyorum hem başarılar ve devamını diliyorum. Ve TGRT FM dinleyicilerine de iyi akşamlar diliyorum.
Hayırlı akşamlar.
Tarih ve insan. Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.